icat çıkarma. Hazırlayan ve sunan Adem Yeşil.
İcat çıkarma diyenlere inat, icat çıkaran programımıza hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Türk Dünyası Çocuk Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Halil Gürbüz'ü ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Halil Bey.
Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Savunma sanayisi üzerine bir program gerçekleştirmekteyiz malumunuz. Tabii vakıf olarak burada bulunuyorsunuz. Vakıfla savunma sanayisi arasında bir sohbet edeceğiz burada hep beraber.
İnşallah.
Halil Gürbüz kimdir sorusuyla başlayalım. Kendinizi kendinizden dinleyelim. Halil Gürbüz kimdir?
Çok teşekkür ederim Adem Bey. Öncelikle yayınınız hayırlı uğurlu olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah.
Teşekkür ederiz.
1982 Osmaniye doğumluyum. Çocukluğumuz kendi memleketimiz ve daha sonrasında devam eden Mersin'in Tarsus ilçesinde büyümek suretiyle öğrencilik hayatım genelde orada geçti. Talihsiz bir şekilde hayata başladığımızı belki söyleyebiliriz. 2 yaşında babamı kaybettim ben. Yani ondan sonraki süreçte Allah razı olsun. Cümle geçmişlerimize inşallah. Ondan sonraki süreçte Tarsus'ta dayımın yanında himayesinde büyüdük. Biraz zorluklarla büyümek belki insanı daha da hayata adapte ediyor. Bu tarafı biraz daha hızlıca büyümeyi belki beraberinde getiriyor insana. Eğitim hayatımız o şekilde orada devam etti. Ondan sonra daha çok bilişim teknolojileri üzerine birkaç üniversite bitirdiğimiz, devam ettiğimiz vesaire bir sürecimiz oldu. Ondan sonraki süreçte kamu tarafında, özel sektörde de bulundum yine. Sonra kamuda danışmanlıklarla devam eden, vali danışmanlığı, rektör danışmanlığı şeklinde devam eden bir silsilemiz oldu. Evet. Çocukluğumuzdan, gençliğimizden beri hep bir sivil hayatın da içerisindeydik. Gerek ailemizden, gerek sosyal çevremizden edindiğimiz kadarıyla vakıflarla, sivil inisiyatiflerle iltisakımız hep her daim oldu. Açıkçası yani bizim milletimizin de özünde bu var. O anlamda da bugün burada Türk Dünyası Çocuk Vakfı bir üyesi, gönüllüsü olarak da burada bulunmayı daha uygun buldum.
Evet. Bu şekilde Adem. Konumuzun içeriği de aslında biraz çocukların ya da gençlerin savunma sanayisine ilgisinin, sevilmesinin gayreti içerisinde olan bir Halil Gürbüz olarak konuk ettik sizleri buraya. Tabii malumunuz projeleriniz var. Uzun dönem kurumlarda danışmanlık yaptığınızı belirttiniz. Biz de az çok takip ediyorduk hep bu konuda. Savunma sanayisi deyince aklınıza ne geliyor?
Adem Bey, açıkçası benim bir geçmişten gelen bir havacılıkla olan bir düşkünlüğüm var. Yani kendimden bahsettiğim kısımda da çok fazla bu tarafa değinmedik ama yani havacılık benim özel olarak ilgi duyduğum bir alanda, açıkça ifade etmem gerekirse. Her insanın yatkın olduğu bir taraflar vardır. Yani o alanda eğitim almadım, eğitimlerim ama bu bir belki hobi olarak başlayıp devamında iş hayatıyla da entegreli bir şekilde gittim. Kamudaki danışmanlığım sürecinde, bu ulaşım alanı koordinatörlüğüm sürecinde açıkçası İstanbul'un trafiğine alternatif bir model oluşturma vesaire gibi düşüncelerimiz de tezahür etmişti o dönemde. Ondan dolayı yapmış olduğum bölgesel ulaşım ağı diye bir havacılık, yani bir hava taksi normunda bir projeyi düşünebilirsiniz. Hı. Böyle bir projeyi hayata geçirdik. Yine işte daha doğrusu belli bir aşamaya gelmişti. Şu anda o projeyle de ilgili hala yeni şeyler geliyor. Yani işte bu işin aplikasyon tarafı, başka projelerle entegrasyonu. Malum bu dijital dünya ilerledikçe projelerin de formatları değişiyor. Beklediğiniz yerden bambaşka bir yerlere taşınabiliyor. Evet. Ama ya açıkça ifade etmem gerekirse, yani savunma sanayi tarafına havacılıkla olan iltisakımız dolayısıyla daha fazla şeyimiz vardı. Bir düşkünlüğümüz, ilgimiz, alakamız vardı. Yani savunma sanayinin tarihsel süreci malumunuz İşte insanlıkla beraber bu savaşların, dövüşlerin kavgalarla başlayan taşlarla, sopalarla ki...
Tabiri caizse evet, böyle bir şey.
Tabiri caizse o süreçten başlayıp günümüzde yani siber güvenliğe kadar, yazılım alanındaki işte taraflara kadar... uçakların, helikopterlerin, insansız hava araçlarının...
gelişen teknolojilerin evet, formunu oluşturan teknolojilerle birlikte. Tabii o savunma sanayisi kavramsal olarak ben hep şöyle düşünmüşümdür yani bu konuda. İşte malumunuz yani bir savunma var, defense kavramı var. Tabii bu defense ve bu savunma eğer teknolojisi sizde değilse ne kadar savunabilirsiniz ya da bu savunma kavramını ne kadar yerine getirebilirsiniz? O yüzden bir savunma sanayisi deyince sanki biraz daha da millileşmenin de aslında burada biraz ön plana çıktığını düşünebilir miyiz? Bilmiyorum Halil Bey.
Çok haklısınız Adem Bey. Açıkçası biraz bu savunma sanayinin gideceği yerde yani geldiğimiz nokta itibariyle ve bundan sonraki süreçte ben bu işin çok daha fazla böyle işte olmazsa olmazı uçaklar, helikopterler, savaş araçları vesaire ama daha çok bundan sonraki süreçte açıkçası bu metaverse teknolojileriyle dijital çağla beraber bambaşka bir noktaya taşınacağını da düşünüyorum. Yani işte bu siber güvenlik, kriptoloji meseleleri, savunmanın insan üzerindeki etkisi sadece teknolojiyle de doğru orantılı değil, bambaşka taraflara işte en son yaşamış olduğumuz bu pandemi sürecinde görmüş olduğumuz insan sağlığını tehdit eden unsurlar da ülkeler arası savaşı
tetikleyebilecek boyutta.
Ve beraberinde birçok sağlık teknolojileri şirketleri kuruluyor mesela. Bunların her biri sizin için çok ciddi tehditler oluşturabiliyor. Siber güvenlik hakeza ülkelerin yani akıllarını alamayacağı kadar bu teknolojinin ilerlemesi, dijital çağ bize biraz da bu boyutunu gösteriyor bu işin. Ama en nihayetinde bir millet olarak, millet olgusuyla düşündüğümüz vakit bu bizim yumuşak karnımız diyebiliriz belki de. Yani kendi ülkemize bir aidiyet duygumuzla da ilişkili olarak savunma sanayi bizim için bir iş olmaktan çok daha öte bir şey. Yani şunu ifade etmeye çalışıyorum. Daha dün ninelerimiz cephede işte erzak götürürken, mühimmatları taşırlar, o askerlerimize yardım ederken bugün savunma sanayi alanında çalışan insanlarımız, bayanlarımız, erkeklerimiz, mühendislerimiz oradaki vermiş oldukları emek benim düşüncemde aslında bir eş değer bir tutum
karşılığı
olur.
Olmuş oluyor. Evet. Günümüzün dün cepheye mermi taşıyan bir nene hatunla birlikte bugün bir insansız hava aracının oluşturulması aynı kavramlar üzerinde gelişmiş ya da teknolojik ya da çağa uygun halini göstermiş olabiliyor. Bir eşdeğer oluşturmuş olabiliyor.
Kesinlikle. Yani bu işin karşılığında alınan bir ücret maaştan çok daha öte bir tabii. Şey esasen. Bu tarafınız olmazsa çok fazla gelişebileceğini düşünmüyorum açıkçası.
Evet.
Milli tabii, duygularla çok milli, doğru orantılı.
Milli teknoloji hamlesi kavramı zaten de bunun üzerine oturuyor.
Eyvallah.
Tabii biz sizler hep böyle milletin derdiyle dertlenen bir Halil Gürbüz olarak yıllarca tanıdık. Bunu da devamlı işte gerek vakıflarla gerek derneklerle bilgi birikimimizi, tecrübelerinizi devamlı paylaşmaya gayret ettiniz. Bu noktada Türk Dünyası Çocuk Vakfı bünyesinde bu tecrübelerinizi aktarıyorsunuz. Özellikle Türk Dünyası Çocuk Vakfı hasebiyle çocuklara bu savunma sanayisini sevdirebilme, savunma sanayisinin sürecini çocuklukla birlikte başlatabilmenin derdiyle bir süreç görüyoruz sizde. Bu noktada Türk Dünyası Çocuk Vakfı olarak nasıl bir projeleri yürütüyorsunuz?
Çok teşekkür ediyorum. Adem Bey, açıkçası sizin de ifade ettiğiniz gibi yani bizim teknolojik ve dijital tabanlı çalışmalarımızı daha biraz daha ön plana tutmaya gayret gösteriyoruz ama burada bunu yaparken neslimizi, çocuklarımızın hem teknolojik gelişmelerden geri kalmasınlar, dünyayla her an be an yarışabilir halde olsunlar. Felsefe olarak yani vakıf kimliği olarak yaklaşımımızdan bahsetmeye çalışıyorum. Bunu yaparken de milli, manevi, kültürel değerlerinden uzaklaşmadan yapsınlar. Evet. Bizim vakıf olarak bir vakıf sorumluluğumuz var. Bir Türk evet. Dünyasına karşı olan bir sorumluluğumuz var. Bunların da içerisinde çocuklar bizim için apayrı bir ve vazgeçilmez bir şeyimiz. Zeminimizi oluşturuyor aslında vakıf kimliği noktasında yaklaştığımızda. Neden belki çocuk bunu da açmak isterim yüksek müsaadelerinizle.
Estağfurullah.
Biz gençlerimizle alakalı vakıf yaklaşımında birçok vakfımızın olduğunu görebiliyoruz. Bu alanda çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Emeği geçen herkesten, gençlerimizle alakalı yapılan bu vakıf çalışmalarında emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Ama biz biraz daha çocuk alanının biraz daha bakir olduğunu gördük açıkçası. Bir ikincisi de ağaç yaşken eğilir mentalitesini biraz daha erken yaşlarda tezahür ettiğini artık gözlemliyoruz. Yani çocuklar dijital bir çağın içerisine doğup geliyorlar. Doğduğunda bebekler ninnilerle anneleri belki onları şey yapıyor. YouTube'dan açarak işte dijital mecralardan açmış oldukları ninnilerle başlayan, sonra çizgi filmle devam eden sürecin içerisinde büyüyor bu çocuklar. Dolayısıyla öğrenme çağları bizim tahmin ettiğimizden çok daha ileri seviyelerde. Yani genç dediğimiz o yaş aralığında belki
biraz daha geriye çekildiğini
gözlemliyoruz. O yüzden çocuk o ekseninde düşünmeye başladık ve Türk dünyası da açıkçası geçmişten gelen hep bu alanla olan iştigalimiz, Türk dünyasına olan borçlarımız, vazifelerimizin olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'yi Türkiye'den ibaret olarak görmüyoruz açıkçası. Türklerin olduğu tüm coğrafyalarda hizmet götürülmesi gerektiğinin, insanlığa hizmet en nihayetinde, ama hani herkes temizliğe bile başlarken kendi evinizden başlarsınız. Biraz bu yaklaşımla belki düşünebiliriz. Vakıf anlayışımız bu şekilde. Vakıf üzerindeki projelerden devam edeyim mi yoksa?
Ya, tabii.
Açıkçası biz vakıf olarak kurulduğumuz günden beri bu az önce bahsetmiş olduğum değerler üzerinden bir eksenimizi oturtmaya gayret gösteriyoruz. Bu anlamda geçmişten beri yürütmüş olduğumuz gelenekselleşen dördüncüsü Ankara'da yapmıştık, beşincisini yaptık. Beşinci geleneksel Özbekistan'da gerçekleştirmiş olduğumuz Uluslararası Türk Dünyası Bilim Kültür Şenliği yaptık geçen yıl itibariyle. Orada açıkçası çocukların düşüncelerini yansıttıkları proje formatlarını görmek, bunlarla alakalı danışman hocaları noktasında bunları geliştirmek, onların bilime, kültüre, yaklaşım tarzlarını, vizyonlarına bir nebze olsun katkı sunabilirsek, o özgüven noktasında onları artırabilirsek diye amacımız buydu. Bir fuaye alanı gibi 3 gün devam eden 15 ülkeden katılımlı uluslararası bir organizasyon düzenledik en son Özbekistan'da. Evet. Az önce bahsettiğim ifadede de olduğu gibi aslında çocuklardan gelen projelerin kalitesini gördüğünüz vakit onlara dair olan inancınız çok daha yüksek noktalara erişiyor. O çocukların neler yapabileceklerini, yani çevreden sağlığa, işte engellilikten efendime söyleyeyim karbon ayak izine kadar bunları projelerinde yansıtmaları, anlatmaları, robotik teknolojiler, danışman hocalarıyla birlikte bunları resmen prototiplerini yapmaya gayret gösteriyorlar. Evet. Ve biz bunu mümkün mertebe geliştirmeye özen gösteriyoruz. Bu uluslararası alanda yapmış olduğumuz bir çalışmaydı.
Ki buraya biraz aslında değinirsek, yani biraz da derinleştirebilirsek bu konuyu. Şimdi bu bahsetmiş olduğunuz proje biz de biraz takip etmiştik. Bu noktada şunu görebiliyoruz. Yani 15 farklı ülkeden öğrencilerin orada bilimle nasıl bir algı oluşturduğunu, yani bilimi nasıl algıladığı veya bunlarla alakalı bir proje mantığının nasıl oluştuğunu, oradaki bahsetmiş olduğunuz gibi şenlikte, bilim şenliğinde bunu yakalayabiliyoruz. Yani o farklı coğrafyalardaki öğrencilerin ortaya koymuş oldukları aslında herkesin ortak kaygıları üzerinde. Yani bir Kırgızistan'daki öğrencinin ortaya koymuş olduğu bilimle Türkiye'deki öğrencinin ortaya koymuş olduğu, özellikle bunların da ilkokul çağında olması, tabii bu işin işlenebilirliği, bunlara güzel bir eğitim veya güzel bir yönlendirmeyle ileride çok ciddi projeleri yapılabileceğinin aslında ortamını oluşturmuş olduğu, bizim de izlenimimiz hep böyle oldu bu noktada. Bizi sevindiren tarafı da hep bu oldu. Yani bu öğrencilerin, özellikle ilkokul çağındaki öğrencilerin bir bilim alanında toplanıp düşüncelerini ifade edebilir hale prototiplerle ortaya koyması. Yani sadece düşünce değil, aslında burada bir prototip de görüyoruz. Yani kafasından geçenlerini oraya aktarmışlar. Ve bunlar da işte Türk dünyası ülkelerinden, Türk dünyası coğrafyasından gelen öğrencilerle gerçekleşmesi. Burada ortak bir savunma kaygısı, ortak bir savunma sanayi ya da ortak bir bilim anlayışını oturtturabilir mi bu noktada?
Çok güzel yaklaştın aslında. Adem Bey, açıkçası bu çocukların bu projelerini ortaya koyma, o prototiplerini meydana getirme süreçlerindeki onların kazanımlarını biz en çok önemsiyoruz esasında. Orada bir proje kültürüyle bir işe yaklaşmayı kazanmış oluyorlar aslında. Proje kültürü edinmiş oluyorlar. Bunu doğal ortamında bir projenin proje olabilmesi için malumunuz işte dünya ölçeğinde bunların tanımları var. İşte bir başlangıç ve bitiş tarihinin olması, bir mantıksal çerçevesinin olması ve bir bütçesinin olması gerekiyor. Yani bu bütçe küçük de çok komik rakamlara da olmuş olsa en nihayetinde bunu yolda deneyimleyerek görüyorlar çocuklar ve o proje kültürü en nihayetinde bununla alakalı çok güzel eğitimler var. Proje kültürünü insanlara veren bu Avrupa Birliği projeleri de diğer hibe programlarına başvuran insanların da başvurmuş oldukları hep bir proje mentalitesi var ama en doğru metodun ben açıkçası naçizane yolda öğrenildiğini düşünüyorum. Bu çocuklara daha çocukluktan beri ileride o alacakları eğitimlerle bunların üzerine inşa edecekleri bir proje kültürünü görsel olarak da görmüş ve izlemiş, deneyimlemiş oluyoruz. Biz bunları deneyimliyoruz. Onların kendileri de farkında belki değiller ama ileride bunları önemini anlayacaklar esasen. Bu tarafını çok önemsiyoruz ve bilimi, sizin de dediğiniz gibi bilimin kültürünü sevmiş oluyorlar aslında. Bu işlerin formülizasyonla hayata başlamayıp biraz daha deneysel sürecini deneyimlemiş oluyorlar ki bu yarın bir gün onların işte özellikle mühendislik alanında çok güzel işler ortaya koyup tıp alanında, temel bilimler alanında ülkemize bunların geri hizmet olarak döneceğinin yatırımlarını yapmaya çalışıyoruz.
Bu noktada işte vakıf olarak çocukların bilimi, savunma sanayisini sevdirme noktasında belki birçok yapmış olduğu projelerden bir tanesiydi.
Doğru.
Tabii bu konuda da işte bir proje mantığı dediğimiz kavram var. Yani proje mantığı ya da proje kafası. Evet. Bununla alakalı ne düşünürsünüz? Yani proje, gençlerin proje kafasıyla yaşaması ya da düşüncelerini devamlı projeyi oturtturmayla alakalı bu konuda ne diyebiliriz?
Aslında bunu ben kendimde de deneyimlediğim için çok rahat bir şekilde ifade edebilirim ki proje mentalitesi, az önce anlatmış olduğum o kavramın insanda oturması, daha çocuk yaşlarda oturması bundan sonraki hayatını da çok programlı bir şekilde otomatik olarak hani yolda yürürken bazen gideceğiniz yere işte şu adımı atayım buradan ineyim falan düşünmezsiniz. Otomatik olarak, refleks olarak. Bu daha adeta böyle bir şey yani. Bu proje kültürüne haiz olmak insanın hayatında analitik düşünebilme yeteneklerini, o kaslarını güçlendirmiş oluyor aslında çocukların da. Olayın üzerine eğilirken esasen çok hızlı bir şekilde onun çerçevesini zihninde oturtturup onunla alakalı bir inisiyatif alabilmiş oluyor çocuk. Evet. Bu eğitim hayatında da, sosyal hayatında da, iktisadi hayatında da ileride yaşayabilecekleri aslında kolaylık olmuş olacak. Onlar
bir
için
bir disipline kendisini sokmuş oluyor. Bu disiplinde de kriz süreçlerini yönetebilme kabiliyetlerini, motor güçlerini geliştirmiş oluyor.
Doğru, doğru. Daha güzel ifade ettiniz. Yani dediğiniz gibi kriz yönetimi, risk yönetimi bu alanlarda çok hızlı karar alabilme, karar verebilme,
öngörü oluşturabilme.
Bu anlamda muazzam bir vizyon vermiş oluyor aslında. Yani bu proje kültürü, proje mentalitesi bu anlamda çok kıymetli. Onu biz de vakıf olarak kurulduğumuz günden beri felsefe olarak devletimizin yanında yer almayı, devletimizin bir nebze olsun yükünü alabilirsek ne mutlu şiarıyla yaklaştığımız için bu anlamda da çocuklarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Yani bu devletin de bu anlamda çok ciddi çalışmaları var. Biz de sivil inisiyatif olarak aslında işin bir ucundan tutmuş olmayı kendimizde murad ediyoruz ve bu anlamda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.
Türkiye'de proje kafası oturdu mu? Yani gençlerde artık bir proje kafası yerleşti mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Valla çok yol kat edildiğini düşünüyorum açıkçası. Geçmişe yönelik. Bu biraz tabii dijital çağın da etkisiyle de devam eden bir süreç. Ama belki nesil arasında farklılıklar oluşabiliyor. İşte ebeveynlerle çocuklar arasında, işte yöneticilerle kurum çalışanları belki arasında. Yani buradaki bu entegrasyon sürecinde daha hızlı dönüştüğünü gördükçe belki biraz daha alabileceğimiz bir yol var ama Örnek veriyorum, bu az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi milli teknoloji hamlesi olsun, işte Teknofest kuşağı olsun, bu yaklaşımlar kurumlarda da, sivil hayatta da, sosyal hayatta da çok hızlı bir dönüşümü gerçekleştireceğini düşünüyorum ben. Yani o beklenilen belki nokta çok uzak gibi görünse de o çok yakın bir tarihte erişebileceğimize inanıyorum.
Ki o noktada aslında bu yapı biraz da oturdu. Yani artık bir üniversite öğrencisi işte bir idol oluşturmuşken, yani üniversite yazarken işte ben öğretmen olacağım, İşte ben bir polis olacağım, böyle bir idealle bakarken artık son dönemlerde de bu yapılan işlerle birlikte öğrencilerin, özellikle üniversite öğrencilerin, işte ben işte uçak mühendisi olacağım ya da işte savunma sanayisinde hizmet eden bir mühendis olacağım kavramını artık görüyoruz. Yani bu noktada da üniversitelerin veya üniversiteyle savunma sanayi arasındaki ilişkilerin arttığını da artık görüyoruz. Üniversiteler de kendini biraz bu noktada, eğitim müfredatını buna göre adapte etmeye de başladı ki bunu şundan söylüyorum. Sizin de bir rektör danışmanlığı döneminiz var. Hani bu süreçte de bir havacılık fakültesi ya da uçak fakültesi gibi bir kuruluşun başında ya da sürecin içerisinde olduğunuzu da biliyoruz. Bu noktada da gerçekten artık öğrenciler, işte ben savunma sanayisinde çalışıyorum, bir şiarı, bir ideali, bir idolü oluştu mu bu noktada?
Evet. Aslında benim yeğenimde de aynı problem var. O da annesi babası tıp okumasını isterken kendisi uçak mühendisliği okumak istiyor. Tam kendi ailemizin içerisine kadar bu işleri artık gözlemleyebilir duruma geldik. Çok doğru söylüyorsunuz Adem Bey. Aslında evet, bir uçak mühendisliği bölümü oluşturma sürecimiz oldu. Burada bir taş da bir tuğla da koyabildiysek ne mutlu bize diye bakıyoruz. Oradaki yaklaşımımız da açıkçası yine bir uygulamalı eğitim oluşturabilir miyiz şeklinde bir yaklaşımdı. Yani teorik bilgiyi çocuklar ziyadesiyle alıyorlar. Üniversitelerimiz bu anlamda gerçekten çok donanımlarını gün be gün güçlendirerek artırıyorlar. Bunu gözlemliyoruz. İşte Teknofest gibi yarışmaların içerisinde öğrenciler çok fazla bulunuyorlar ve oradaki o deneyimleme süreçleri, az önce bizim uluslararası projemizde de ki aynı yaklaşım tarzı var aslında. Bunun aynısını bölümde belki kurgulamaya gayret gösterdik. Yani uygulamalı bir eğitim modeline dönüştürebilir miyiz şeklinde. Çocukların teorik bilgilerini ziyadesiyle almış oldukları hocalarla beraber onların yine mihmandarlığında, danışmanlığında, evet, mentorluğunda diyelim, alandaki, sahadaki güçlü savunma sanayi kuruluşlarıyla işbirliği protokolleri gerçekleştirmek suretiyle oradaki yapılan sahadaki uygulamaları da hem görme, hem ona belki dokunma, bu kadar yakın olma ve bunları onların ruh dünyasındaki bir öğrencilik ve sonrasındaki süreçte süreci görmeleri, hissetmeleri anlamında bir eğitim modeli düşündük, kurguladık. Açıkçası süreçine devam ediyor orada da. Allah nasip ederse bu gibi çalışmaların ben ülkemizde daha çok artacağını düşünüyorum. Sonrasındaki hani staj süreci de aslında bununla ilişkili. Yani bu aynı mental yapı üzerine kurulmuştur staj, ama bir staj sürecini hem daha uzun sürelere hem de doğal üniversite hayatı içerisinde de hemhal olabilecekleri bir sürece yaymaya, evet, çalıştık aslında. Uygulamalı eğitimde bu şekilde bir kurgu yaptık. Bu gibi çalışmaların ben açıkçası artarak devam edeceğini de düşünüyorum. Sivil hayatta da görmüş olduğumuz bu çalışmaların yine eğitim hayatıyla ilişkili, mühendislik özellikle, mühendisliğin her alanında görmüş olduğumuz bu yaklaşımların sivil hayatla entegreli bir şekilde devam edeceğine inanıyorum.
Evet, süremizin de yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gençlere nasıl bir, evet, yani güzel bir sohbet oldu. Sizin gibi konuklarımız olunca programda böyle bir zaman problemi yaşamıyoruz. Gayet akıcı bir şekilde sonuna kadar geliyoruz. Hatta yetmeyebiliyor bu noktada. Ki onlardan birisi de bu program diyebiliriz. Gençlere tavsiyeniz ne olur son olarak diyelim?
Evet, tabii konumuz savunma sanayi. Özellikle bu alanda çokça tercih yapıldığını gözlemliyoruz sizin de dediğiniz gibi. Fakat bunların her birinin özüne indiğimiz vakit ben şunu açıkçası söyleyebilirim gençlerimize. Üniversite tercihleri yaparken İşte ondan önceki hayatlarındaki fen liseleri, Anadolu liseleri vesaire, hani eğitimle ilgili süreçte de nasıl değişiklikler olduğunu da çok fazla takip etme fırsatımız da olmadı açıkçası, ama onların hayatında önlerine çıkacak sorunlarla mücadele noktasında o sorunları bir dağ gibi olabiliyor bazen, ama o dağı aşma yaklaşımıyla, belki hedef küçülterek, yani küçük küçük tepelerle soluklanarak ilerlemek, evet, onları kendilerine adım adım böyle step by step deriz biliyorsunuz. Yani bu şekilde hedeflerini küçülterek hareket ettikleri vakit o dağın üzerine ne ara çıktıklarının bence farkına varamayabilirler diye düşünüyorum. Hedef küçültmek insana her anlamda zorlukları kolaylaştırıyor.
O yüzden bir kısa vadeli hedeflerimiz, bir de uzun vadeli hedeflerimiz noktasında,
evet,
düşünebiliriz gençlerimizi belki. Evet, bu konuda hep şey derim ben, yani işte bazı şeyler altın tepsidir. Yani bir altın tepsi vardır, bunun içerisine ne koyarsanız o değerlenir. Yani bir makas da koysanız, işte bir çiçek de koysanız, bir başka herhangi bir değersiz bir şey de koysanız, altın tepsiyle birlikte bu değerlenebilir. O yüzden bulunmuş olduğunuz hayat, bu yaşam diyelim, altın tepsi, içine ne koyarsak değerlenir diye genellikle, evet, böyle hep tavsiyede bulunurum ben. Tabii ama en büyük şeyimiz şu, yani çok büyük hedefler koyup direkt oraya odaklanıp bu noktada en ufak olumsuzlukla büyük hedeflerimizden vazgeçebiliyoruz. Dediğiniz gibi en güzeli adım adım hedefler koyup kısa vadeli hedeflerle bunları başara başara büyük hedefe ulaşmak her zaman doğru sonuç getireceğini sizlerin yaşantınızda şahit olduk bu noktada.
Hayat çok kısa Adem Bey ve bu büyük görünen sorunlar aslında zaman içerisinde kendiliğinden de eridiğini de insanlar gözlemleyebiliyor. Yeter ki o için doğru modeli noktasında insan kendi üzerine düşeni yaptığında ziyadesiyle o yol aşılmış oluyor.
Evet.
Hani bir de gençlerimizle ilgili dediniz ama müsaade ederseniz ben bir de bu ebeveyn ilişkileriyle evet, ilişkili olarak bu konuya değinmek istiyorum.
Tabii ya, muhakkak ki hep böyle genç perspektifinden baktık. Burada asıl önemli olan konulardan birisi
ya
de
ailenin
anne
içerisinde
baba.
De evet, şu anda belki üzülerek ifade ediyorum, bu sadece ülkemizin problemi değil, tüm dünyada çocuklar, gençler ve ebeveynler, anne babalar arasında aslında uçurum gitgide artıyor. Yani bu iletişim olarak da artıyor. Bir aynı hassasiyetler, belki değerler noktasında kayıp yoktur ama zamanla bunların da olabileceği korkusu açıkçası insanlığın önünde bir soru işareti olarak duruyor. Burada belki yapılması gereken çok küçük adımlarla büyük sorunların da yaşanmasının önüne geçilebilir diye düşünüyorum. O da anne baba olarak ya da işte yaşı ilerlemiş abi abla olarak sizden küçük evlatlarınızla, kardeşlerinizle o ilişki kurma noktasında şeyiniz olabiliyor. Yani onların yaklaşımlarını anlamayabiliyorsunuz. Ama o çocuklar büyüklerin mecralarına gelmiyorlar. Dolayısıyla burada fedakarlığı göstermesi gereken kişiler bence anne babalar ve büyükler. Onlar bu dijital çağla da özellikle, yani yepyeni bir hayatın da kendi içinde dönüşüm sürecini yaşarken anne babalarımız çocuklarla daha çok onların olduğu mecralarda, onlarla beraber işte bilgisayar oyunları oynuyorlarsa evet, oynuyorlarsa, onların ilgi alaka beslediği alanlarda, oralarda anlamaya çalışıp var olmaya çalışırlarsa zannederim nesil arasındaki bu uçurum çok daha kolay bir şekilde kapanabilir diye düşünüyorum. Bu çok kıymetli bir şey Adem Bey açıkçası. Ya ben kendimde de uyarlamaya çalışıyorum. Zor da bir evet, süreç açıkçası. Yani hayatın çok hızlı yaşandığı, büyük şehirlerde özellikle metropollerde çok hızlı yaşanıyor. Yani ailenin bir araya geldiği...
Çok hızlı değişebiliyor.
Bravo. Ailenin bir araya geldiği zaman dilimi bile çok azken burada kıymetli zamanı, belki kaliteli zaman sayıp da evlatlarımızla, çocuklarımızla daha çok zaman geçirmeye, onlarla birlikte aynı dili konuşmaya çalışırsak zannederim bu problemler çok daha kolaylaşır ve yaşanabilir bir dünyaya adım atmış olur
evet,
inşallah.
Teşekkür ederiz programımıza geldiğiniz için.
Ben teşekkür
için.
Ederim efendim.
Ayaklarına sağlık. Büyük bir iş gücünün, iş gayretinin içerisinde bize zaman ayırdınız.
Estağfurullah.
Tekrardan teşekkür ederiz. Tabii bu motivasyon dediğimiz bir kavram var. Genellikle programımızı konuklarımızın sevdiği bir şarkı ya da türküyle kapatmaya gayret ediyoruz. Bu birçok olumsuzluk yaşanıyor. Tabii bu kadar anlattık, belki hep başarıyı anlattık ama bunların hep arka planında büyük başarısızlıklar da haliyle yaşanabiliyor. Bunu da böyle zaman zaman atlatacağımız belki bir şarkı olabiliyor. Bu noktada sizin böyle motivenizin düştüğü noktalarda kendinizi motive evet. edici bir türkü ya da şarkıyla programımızı kapatalım diyoruz.
Bir küçük girizgahla isterseniz şey yapayım, müsaade ederseniz.
Yani estağfurullah, buyurun.
Biz çok büyük bir milletiz, doğal da bir milletiz. Dolayısıyla ben çocuklarımızla, neslimizle büyükler arasında çok büyük uçurumlar olmayacağını düşünüyorum ama gönüle dokunmak diye de bir kavram var. Yani gönülden gönüle bir iletişimi belki güçlü kurabilirsek tadında Neşet Ertaş'tan Gönül Dağı'nı istemiş olayım eğer uygunsa sizin için de.
Uygundur tabii. Evet sayı dinleyicilerimiz, bu haftaki konuğumuz Türk Dünyası Çocuk Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Halil Gürbüz idi. Mikrofonda ben Adem Yeşil, teknik yapımda Aslı Yıkılmaz ile haftaya yine aynı saat ve aynı günde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
Gönül dağı yağmur yağmur buran olunca akar can özümde sel gizli gizli bir tenhada can cananı bulunca Sinam yaralar yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy dil gizli gizli dil gizli gizli Sinam yaralar yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy Dil gizli gizli, dil gizli gizli. Dost elinden gel olmazsa varılmaz Rızasız bahçanın gülü derilmez Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez Gönülden gönüle gider yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yol gizli gizli yol gizli gizli Gönülden gönüle yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yol gizli gizli yol gizli gizli Seher vakti garip garip bülbül öterken kiprikleri oku yar yar cana batarken cümle alem uykusunda yatarken kimseler görmeden yaro yaro yaro yaro yaro yaro gel gizli gizli gel gizli gizli hoyratlar görmeden yaro yaro yaro yaro yaro yaro gel gizli gizli gel gizli gizli.
İcat çıkarma.